38. ayrımın başı. Sayfa 488. Türkiye coğrafyası ve jeopolitiği. Profesör Doktor İbrahim Atalay. Birleşik Arap Emirlikleri. Ülkenin sadece %2'lik bölümü otlak, geriye kalanı çöllerle kaplıdır. İş gücünün %5 kadarı tarımsal faaliyetlerle uğraşarak hurma, domates, salatalık, patlıcan yetiştirilir. Sebze, kümes hayvanı ürünleri dışındaki gıda maddelerinin %70'i ithalatla karşılanır. Ülkenin geliri başta petrol olmak üzere serbest ticaret ve limancılık faaliyetlerine dayanır. Dubai'de başka alüminyum olmak üzere çeşitli sanayi tesisleri kurulmuştur. Ülkenin az gelişmiş bölgelerinde sanayi tesisleri kurularak dengeli bir kalkınma modelinin oluşturulmasına önem verilmektedir. Petrol, doğalgaz, kuratılmış balık ve serbest ticaret ülkenin ana gelir kaynakları arasındadır. İhraç mallarını daha çok Japonya, Güney Kore, Singapur, Hindistan ve Umman'a satar. Gereksinimi olan imalat maddi ürünlerini ise makina, ulaşım araçları ve gıda maddelerini ABD, Japonya, Birleşik Krallık ve İtalya'dan sağlar. Çölleşme ve su kirlenmesi çevre sorunları arasındadır. Vahalardaki deve yarışlarını görmek, Dubai ve Abu Dhabi gibi serbest ticaret bölgelerinde alışveriş yapmak için ülkeye 2 milyon civarında turist gelir. Ticaret ağırlıklı turizm ülkenin önemli kaynakları arasındadır. Umman Sultanlığı. Ülkenin %5'ini otlaklar, geriye kalanını çöl ve kayalıklar kaplar. İş gücünün %37'si tarımla uğraşır. Avcılık ve balıkçılık yapılır. Hurma, tütün, sebze ve meyve üretilir. Ülke, ihtiyacı olan gıda maddelerinin çoğunu ithalatla karşılar. Umman'ın ekonomisi genellikle petrol üretimine dayanır. Ancak petrol yataklarının tükenmeye yüz tutmasından dolayı sanayi alanında gelişmeye çalışmaktadır. Bunun için yabancı yatırımlar teşvik edilerek, iş gücünü eğiterek yabancı işçilerin azalmasına gayret gösterilir. İhracatını Japonya, Güney Kore, ABD, Çin, Tayland'da yapmakta ve bu ülkelere petrol, balık, bakır ve tekstil ürünleri satmaktadır. Umman, makine ulaşım araçları, imalat sanayi, gıda ve hayvansal ürünler ithal eder. İthal mallarını Birleşik Arap Emirlikleri, Japonya, Birleşik Krallık ve ABD'den alır. Enerjisini ülkeden çıkarılan petrolden sağlar. Doğal kaynakları petrol, bakır, asbest, mermer, kireç taşı, krom, jips ve doğalgazdır. Ülkede toprak ve deniz kirliliği görülür. Suudi Arabistan. Ülkenin %2'sinde tarım arazileri, %1'inde ağaçlıklar, %60'ında otlaklar yer alır. Ülkedeki iş gücünün %5 kadarı tarım sektöründe çalışarak buğday, arpa, domates, hurma, kavun ve darı üretir. Dünyanın önde gelen petrol üreticisi olan Suudi Arabistan, son yıllarda özel sektör önderliğinde sanayileşmeye, petrokimya sanayisini geliştirmeye ve altyapı tesislerini genişletmeye çalışmaktadır. Ülkenin ihraç mallarını petrol ve petrol ürünleri oluşturur. Başlıca müşterileri Japonya, ABD, Güney Kore, Singapur ve Fransa'dır. İthal malları makina, kimyasal maddeler, gıda, taşıt ve tekstildir. İthalat yaptığı başlıca ülkeler ABD, Birleşik Krallık, Japonya, Almanya ve İtalya'dır. Doğal kaynaklarını petrol, doğalgaz, demir, altın ve bakır oluşturur. Doğalgaz üretimi genellikle iç tüketimde kullanılır. Su kirlenmesi ve çölleşme önemli çevre sorunları arasındadır. İslam dininin doğarak yayıldığı Suudi Arabistan'a hac farizasını yerine getirmek için her yıl 2 milyonu aşkın Müslüman gelir. Yemen. Ülkenin %30'unda otlaklar, %4'ünde ormanlar, %3'ünde tarım arazileri yer alır. Ülkedeki iş gücünün yarısı tarımda çalışarak darı, patates, kahve, pamuk ve meyve ile buğday, arpa, üzüm, kavun üretir. Hayvancılık ve balıkçılıkta gelişmiş olup bu ürünlerin bir bölümü de ihraç edilir. Üretilen tarım ürünleri yakın yıllara kadar ülke ihtiyacına yeterli durumdaydı. Ancak son yıllarda nüfus artışından dolayı gıda ürünleri ithalatına başlanmıştır. 1990'dan itibaren başlayan siyasi istikrarsızlık ve 1994'te iç savaşlar ülkenin ekonomik gelişmesine önemli darbe vurmuştur. Son yıllarda devlete ait işletmelerin özelleştirilmesi, enflasyon oranının düşürülmesi, yabancı yatırımların teşviki ve yabancı sermayenin kullanılması ile ekonomik yönden iyileşme sürecine girilmiştir. Ülkenin önemli ürünlerinden olan petrol, pamuk, kahve, tuzlanarak kurutulmuş balık, Güney Kore, Tayland, Brezilya, Çin'e ihraç edilir. Ülkenin gereksinim duyduğu tekstil ürünleri, imalat sanayi ürünleri, tüketim malları, petrol gıda, çimento, makine ve kimyasal maddeler ABD, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan ve Japonya'dan ithal edilir. İç üretim ve ithal edilen petrolle enerji ihtiyacı karşılanır. Doğal kaynakları petrol, deniz ürünleri, kaya tuzu ve mermerdir. Çölleşme ve toprak erozyonu önemli çevre sorunları arasındadır. Kıbrıs. Doğu Akdeniz'de en büyük ada olan Kıbrıs, 9.251 kilometre kare yüz ölçümündedir. Toplam 802 bin nüfusa sahiptir. Bu adada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Güney Kıbrıs Rum yönetiminden oluşan iki ayrı devlet bulunur. Ada Doğu Akdeniz'de stratejik bir yerde ve önemli deniz ticaret yolu üzerinde yer alması ve ayrıca zengin doğal kaynaklara sahip olması dolayısıyla günümüzden 9000 yıl önce yerleşmeye açılmıştır. Buraya tarihi dönemlerde Akdeniz ülkelerinden gelen toplumlar yerleşerek medeniyetler kurmuşlardır. 1571'de Osmanlı Devleti tarafından alınan ada, devletin gerileme döneminde geçici bir süre İngilizlere bırakıldı. Ancak 1. Dünya Savaşı sırasında İngilizler tarafından işgal edilen Kıbrıs'ı, 2. Dünya Savaşı'ndan sonra ise Yunanlar kendilerine bağlamak istediler. Londra ve Zürih antlaşmaları ile Kıbrıs adasını İngiltere, Yunanistan ve Türkiye'nin garantisi altında 1960 yılında bağımsız Kıbrıs Cumhuriyeti kuruldu. Bazı Yunanlı politikacılar ve Kıbrıslı Rumlar Kıbrıs'ı Yunanistan'a bağlamak ve Türkleri buradan sürmek için sürekli çalıştılar. Türkleri öldürmeye ve köylerini yakıp yıkmaya başladılar. Bu garantör devlet olan Türkiye'nin uluslararası alandaki barışçı çalışmaları sonuç vermedi. Bunun üzerine 1974'te iki kez Türk Silahlı Kuvvetleri barışı sağlamak için adaya çıkarma yaptı. Rumların Türklere yaptıkları insanlık dışı harekatlar son buldu. Kıbrıs Cumhuriyeti'nin yeniden kurulmasına Rumların uzlaşmaz tutma engel oldu. Bu nedenle 15 Kasım 1983'te adanın kuzeyinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kuruldu. Ada kuzeyde Türkler, güneyde de Rumlar olmak üzere iki kesime ayrıldı. Kıbrıs'ta yeniden eşit haklara sahip Rum ve Türklerden oluşan ya federasyon çatısı altında ya da ayrı iki devlet kurulmasına yönelik çalışmalar sürekli olarak Rumlar tarafından baltalanmıştır. Rumların bu uzlaşmaz tutumları bizzat kendilerince de itiraf edilmiştir. 2002 yılında Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Kofi Annan'ın Kıbrıs'la ilgili yaptığı plan her iki tarafça da tatminkar görülmemiştir. Kıbrıs konusunun çözümünün ne olacağını şimdiden kestirmek mümkün değildir. Ayrıca Kıbrıs sorunu AB'ye giriş açısından Türkiye içine bir engel olarak ileri sürülmektedir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 208 bin civarındaki nüfusun %21'i tarımla uğraşarak turunçgil, patates ve arpa üretir. Halkın geçim kaynaklarında tarım ve turizmin önemli yeri vardır. Tekstil ve gıda işlemeye ait sanayi kolları vardır. Ayrıca Kuzey Kıbrıs'ta 6 üniversite açılmış olup çevre ülkelerden gelen 12 bini aşkın öğrenci eğitim görmektedir. Üniversite öğrencilerinin bırakmış olduğu döviz önemli gelir kaynakları arasındadır. Kişi başına milli gelir 6 bin dolardır. İhraç ürünlerini turunçgil, patates ve tekstil malları oluşturur. İthal mallarını gıda, madensel maddeler, makina, kimyasal ürünler ve petrol oluşturur. 2000 yılı verilerine göre ithalatı ise 400 milyon dolardır. Dış ticaretini Türkiye ve Türkiye üzerinden Birleşik Krallık ve Avrupa Birliği ülkeleriyle yapar. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ekonomik yönden en büyük sıkıntısı Türkiye dışında uluslararası alanda tanınmamasıdır. Bu nedenle Kuzey Kıbrıs ile Türkiye dışında başka ülkeler arasında direkt uçak seferleri olmamaktadır. Ayrıca erken emeklilikten dolayı genç yaştaki binlerce kişiye emekli maaşı verilmesi ve kamu kesiminde çok sayıda personel istihdam edilmesi devletin masrafını çok arttırmaktadır. Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne imkanları ölçüsünde sürekli yardım yapmakta ve kredi açmaktadır. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi. Güney Kıbrıs'ın %12'si tarıma uygundur. Nüfusun %5'i tarımda çalışarak patates, turunçgil, üzüm, zeytin ve arpa üretir. Gıda, meşrubat, tekstil, kimyasal maddeler, maden ve orman ürünleri üretimine dayanan sanayi kolları vardır. İhraç ürünlerini turunçgil, patates, üzüm, şarap, çimento, hazır giyim malları ve ayakkabı oluşturur. İthal kalemleri ise dayanıklı tüketim malları, petrol, gıda ürünleri ve makinedir. Dış ticaretini Rusya Federasyonu, Suriye, Lübnan, Birleşik Krallık ve Yunanistan'la yapar. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ekonomik açıdan çok güçlü olup, kişi başına düşen milli gelir 15 bin ABD doları, Yunanistan'a ve Avrupa Birliği ülkelerinin ortalamasına yakındır. 30 adet kıyı açığı banka ve 30 bin kıyı açığı şirket faaliyet gösterir. Deniz taşımacılığı çok gelişmiş olup, 2500'ün üzerinde uluslararası taşımacılık yapan gemi kayıtlıdır. Dünyada deniz taşımacılığında ilk 4-5 ülke arasına girer. Deniz taşımacılığından büyük gelir sağlar. Halkın hayat standardı yüksek olup kişi başına düşen dış ticaret hacmi oldukça fazladır. Örneğin 2001 yılı verilerine göre ihracatı 851 bin milyon, ithalatı ise 3.5 milyar dolardır. Turizmden elde ettiği yıllık gelir 2 milyar dolara yakındır. Doğal kaynaklarını bakır, pirit, asbest, cips, tuz, mermer, kil yatakları ile orman oluşturur. Filistin. Orta Doğu'da yeni bir devlet olan Filistin, Lut Gölü'nün batısındaki Batı Şeria ve Akdeniz kıyısındaki Gazze şehrinde olmak üzere iki bölümden oluşur. 5860 kilometre kare olan Batı Şeria'nın nüfusu 2.3 milyondur. Burada 155 bin ve Doğu Kudüs'te 164 bin kadar Yahudi de yaşamaktadır. Gazze şeridinde ise 1.2 milyon Filistinli ve 6 bin Yahudi bulunur. Gazze şeridindeki nüfus artışı Batı Şeria'ya göre daha fazladır. Filistin nüfusunun 3'te 1'i mülteci kamplarında barınmakta, insanın yardımlarla yaşamaya çalışmaktadır. Filistin'de Arapça, İbranice, İngilizce ve Fransızca konuşulur. Batı Şeria'daki halkın 4'te 3'ü Gazze şeridindeki ise tamamına yakını Müslümandır. Kişi başına düşen milli gelir Batı Şeria'da 1600, Gazze şeridinde ise 1100 ABD dolarıdır. Her iki bölgenin 4'te 1'inde tarım yapılır. Batı Şeria'daki faal nüfusun %33'ü tarım, %13'ü sanayi ve %54'ü hizmet sektöründe çalışır. Gazze şeridinde ise faal nüfusun %66'sı hizmet, %21'i sanayi ve %13'ü tarım sektöründe istihdam edilir. Filistin'deki sanayi kollarını çimento, tekstil oluşturur. Zeytincilik, ziynet eşyası yapımı da gelişmiştir. Filistin'in ihraç ürünleri zeytin, meyve, turunçgil, sebze ve kireç taşı oluşturur. İthalatını ise gıda tüketim malları ve inşaat malzemeleri meydana getirir. Alışverişini Ürdün, İsrail ve Mısır ile yapar. Filistin'de son yıllarda İsrail'in birçok tesisi tahrip etmesi nedeniyle üretim son derece düşmüş, işsizlik oranı %50'yi aşan boyutlara varmıştır. Orta Doğu ülkeleri ile Türkiye arasındaki ilişkiler. Orta Doğu'nun büyük bir bölümü 1500'lü yılların başlarından itibaren yaklaşık 400 yıl Osmanlı Devleti toprakları arasında yer almış ve Osmanlılar hükümdar oldukları bölgeleri bayındırlaştırmışlardır. Bu arada İslamiye adına alınan Arap kültürü ve Anadolu'yu etkilemişlerdir. Osmanlılar Arabistan Yarımadası'na İslam dini adına gereken önemi vermiş ve ekonomik güçlükler içerisindeki Hicaz demir yolunu yaptırmışlardır. Batılıların Filistin topraklarında İsrail devletini kurmasını engellemiştir. Ne var ki Araplar Türklere gereken yaklaşımı bir türlü göstermemiş ve hatta 1. Dünya Savaşı'nda Osmanlı ordusunu arkadan vurmuş ve Batılılarla birlikte hareket ederek Osmanlı devletinin yıkılmasında da rol oynamıştır. Arap milliyetçiliği Araplar arasında istenilen kaynaşmayı sağlayamamış ve Orta Doğu'nun dünyanın en huzursuz ve bunalımlı bir bölgesi haline getirmeye adeta çanak açmıştır. Filistin, Ürdün, Lübnan ve Suriye'yi kapsayan Doğu Akdeniz bölgesi 1960'lı yıllardan itibaren iç çatışma, savaş ve terör örgütlerinin kol gezdiği bir bölge olmuştur. Türkiye, İsrail ve Batılılara karşı Arapların haklı davasını desteklemiştir. Örneğin 1967 İsrail-Arap Savaşı sonrasında sürekli Arapların yanında yer almış ve İsrail'in işgalci tutumunu kınayarak işgal ettiği topraklardan çekilmesini istemiştir. Arap alemi özellikle Körfez ülkeleri ve Suudi Arabistan, petrol alıcıları olan Birleşik Krallık, Fransa, ABD gibi Batılı ve Singapur, Güney Kore, Hong Kong ve Japonya gibi Güneydoğu ve Doğu Asya ülkeleriyle ticari ilişkileri geliştirmeye önem vermiştir. Hatta Suudi Arabistan ve Küveyt, ABD ile siyasi ve ticari anlaşmalar imzalamışlardır. Eğitim, bilim ve kültürel alanlarda Batı'nın etkisi bu ülkelerde hissedilmeye başlamıştır. İsrafa varan tüketim ekonomisiyle hayat standartlarını yükseltmişlerdir. Petrol zengini ülkelerin halkı para bolluğu içinde çalışmayı bir tarafa itmiş, yabancı işçi ve teknisyenlerle ülkelerini imar ve ihya etmeye başlamışlardır. Bu nedenle günümüzdeki büyük işletmelerin yönetimde yabancılar ağırlıktadır. Petrol zengini olmayan ve ekonomisi tarıma dayanan Suriye, Filistin, Lübnan, Ürdün, Mısır'dan oluşan Orta Doğu'nun Arap ülkeleri, Körfez'in zengin petrol ülkelerine işçi göndererek nasiplerini almaya çalışmaktadır. Arap aleminde genel bir huzursuzluk ve ülkeler arasında üstünlük sağlama yarışı, kültürel bir geleneğin uzantısı olarak sürer. Eğitim ve bilime ve önem veren Lübnan, iç savaşlardan dolayı bozulan ekonomisi ve huzuru onarmaya çalışan Ürdün, Arap alemi içinde liderlik pozisyonunda bulunan Mısır, ülke halkını macera ve sıkıntıya sokan ve tabir uygun ise 2003'te ülkesini ABD'ye işgal ettiren Irak, Arap alemi içinde baş çekmeye çalışan Suriye, haklı davasını savunarak bağımsızlığını ilan etmeye çalışan Filistin, ayrı kulvarlarda yürümeye çalışan farklı anlayış ve yapıya sahip olan ülkelerdir. Bu farklı anlayış Orta Doğu'da huzur ve güvenin istikrarlı bir şekilde sağlanmasını engellemektedir. Kendi bünyesinde belli bir politika ve istikrarı yakalamış olan Arap alemi ile Türkiye arasında güvenilir ilişkilerin sürmesi mümkün görülmemektedir. Hele Suriye'nin yakın yıllara kadar Türkiye'yi bölüp parçalamaya çalışan terör örgütünü bağrına basması ve Arap aleminin bu duruma seyirci kalmış olması asla komşuluk, hak, hukuku ve İslamiyet adına kabul edilemez. Tüm bunlara karşın Türkiye, Arap alemiyle ilişkilerini sürdürmeye ve haklı davalarını uluslararası platformda savunmaya çalışmaktadır. Kültürel ve tarihi bağlarımız olduğu İran, Türkiye'nin gelişmesinden zaman zaman rahatsız olmaktadır. Her iki ülkenin üst düzey yöneticileri ilişkilerin dostane bir hava içerisinde yürütülmesine çalışmaktadır. Pakistan ve Afganistan ile Cumhuriyet'in ilk yıllarından beri dostane ilişkiler sürdürülmüş ve hatta Türk Cumhuriyeti ilk uluslararası antlaşmasını Afganistan ile yapmış, bu ülkenin silahlı kuvvetlerinin yetiştirilmesi konusunda görev almıştır. 3. Orta Asya Türk Cumhuriyetleri. Kültürel bağlarımızın çok kuvvetli olduğu Orta Asya Türk Cumhuriyetleri, 1990'lı yıllarda Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla bağımsız birer cumhuriyet haline gelmişlerdir. Fiziki özellikleri. Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Türkmenistan ve Özbekistan içine yer alan Orta Asya, 5.8 milyon kilometre kare yüzölçümündedir. Orta Asya'da bozkırlar ve çöllerin yer aldığı geniş düzlükler, yüksekliği yerler 7000 metreye aşan sıra dağlar, bunların arasına yerleşmiş büyük çukur sahalar ve göller yer alır. Bir bütün halinde Orta Asya kapalı bir havzadır. Yani burada doğan akarsular Asya'nın çevresindeki okyanus ve denizlere dökülmemektedir. Orta Asya'da 3 büyük kapalı havza bulunur. Bunlar batıda Hazar Denizi, Balkaş Gölü, doğuda Altay ve Tanrı Dağları arasında Cungarya havzalarıdır. Orta Asya'nın iki önemli akarsuyu olan Ceyhun ve Seyhun Aral Gölü'ne dökülür. Bu nehirlerden özellikle Seyhun ve Ceyhun'un geçtiği sahalarda ve ayrıca kanallarla sulanan yerlerde sulu tarım yapılarak başta pamuk olmak üzere bol miktarda tarım ürünleri üretilir. Orta Asya'da ancak Kazakistan'ın kuzey kesiminin sularını toplayarak Kuzey Denizi'ne dökülen İrtiş Nehri vardır. Dağlık alanlardaki nehirler üzerinde elektrik enerjisi üreten barajlar yapılmıştır. Orta Asya'da dünyanın en büyük gölü olan Hazal ile Aral, Balkaş, Issık gölleri ve çukur havzaları yerleşmiş çok küçük göller ve dağlarla buzulların aşındırması ile oluşmuş Sirk gölleri yer alır. Orta Asya'nın diğer bir özelliği çukur bazı sahaların deniz seviyesinin altında yer almasıdır. Örneğin Hazar Denizi'nin kıyıları deniz seviyesinin 100 metre kadar altındadır. Hazar Denizi'nin derinliği ise 28 metreye kadar ulaşır. Kazakistan bozkırlarında fazla derin olmayan Balkaş Gölü'nün kenarlarında az tuzlu bataklıklar yer alır. Kırgızistan'daki Issık Kul Gölü ise dünyanın 4. derin gölüdür. Burada Sovyetler Birliği döneminde askeri sualtı denemeleri yapılmıştır. Orta Asya'nın güney kesimi ise Alp-Himalaya kıvrım kuşağına girer. Burası aynı zamanda aktif deprem kuşağı içerisinde yer aldığı için zaman zaman şiddetli depremler meydana gelir. Fayların bulunduğu Alp-Himalaya kuşağında sıcak su kaynakları da mevcuttur. Orta Asya'da Alp kıvrım kuşağında büyük sıralar halinde uzanan yüksek dağlar bulunur. Mesela 800 km uzunluğunda Pamir Dağları'nın yüksekliği 5000-7000 metre arasında değişir. Dağ kuşaklarını yaran yer yer geniş ve düz akarsu vadileri dağların eteklerine kadar uzanır. Pamir Dağları'nın üst bölümü adeta bir plato görünümündedir. Yüksek kesimlerindeki vadiler ağaç örtüsünden yoksun olup otlaklarla kaplıdır. Zaten Pamir, yerel diyalekte göre otlak anlama gelir. Orta Asya'nın güneydoğu bölümünde Himalaya ve Karakorum, güneybatısında Hindi Kuş, kuzeydoğusunda Tanrı Dağları uzanır. Burada Kırgızistan, Doğu Türkistan arasında 1500 km uzunluğundaki Tanrı Dağları'nın 4000 metreden yüksek kesimleri kar ve buzullarla kaplıdır. Buzullarla örtülü dik zirveler arasında kanyon vadileri görülür. Orta Asya'da şiddetli karasal iklim hüküm sürer. Yaz ile kış, gece ile gündüz, çöl ile dağlar arasında sıcaklık farkı çok fazladır. Dağların dışındaki sahalarda yağış çok düşüktür. Yağışlar genellikle Mart-Nisan ile Ekim-Kasım arasında düşer. Alçak yerlerde Mayıs ile Haziran başı arasındaki dönemde bozkır bitkileri çiçeklenir. Yaz aylarında sıcaklık çok yükselerek Özbekistan'ın güneyindeki Termez'de 50 derecenin üzerine çıkar. Orta Asya'da doğal ortam asırlardan beri süregelen aşırı hayvan otlaması sonucu dünyada aynı özelliğe sahip diğer bölgelerden daha fazla tahrip olmuştur. Ancak bozulmamış doğal ortam özelliklerini bazı sahalarda görmek mümkündür. Kırgızistan, Kazakistan, Tacikistan, Özbekistan'ın dağlık kesimlerinde zengin otsu türler görülür. Tanrı Dağları'ndaki Ladin, Meles ve Ardaç ormanlarına rastlanır. Kırgızistan'daki Pamir Dağları'ndaki vadilerde 3000-4000 metre arasında kılları uzun bir sığır türü olan yanklar beslenir. Orta Asya bazı hayvan türlerinin köken sahasıdır. Mesela çift hörgüçlü develer, bazı at ve koyun ırkları buna örnek olarak gösterilebilir. Karakum, kuzulkum çölleri bitki örtüsünden yoksun olup kumunlarla kaplıdır. Sosyal özellikleri, demografik özellikler. Kazakistan, Türkmenistan, Özbekistan, Kırgızistan ve Tacikistan'dan oluşan 4 cumhuriyetin toplam nüfusu 60 milyon civarındadır. Nüfusu en fazla olan ülke 25.9 milyonla Özbekistan, 16.7 milyonla Kazakistan'dır. Bu ülkelerde nüfus artış oranı Rusya Federasyonu ve eski Sovyet bloğundaki ülkelere göre yüksek, Orta Doğu ülkelerine göre ise düşüktür. En fazla nüfus artışı %1.9 ile Özbekistan'da, en düşük ise %0.7 ile Kazakistan'dadır. Türk Cumhuriyetlerinde Türkler ana dillerini konuşurlar. Ancak uzun süre Sovyetler Birliği döneminde Rusça eğitim yapıldığından tüm Türk Cumhuriyetlerinde ikinci dil olarak hala Rusça konuşulur. Örneğin Kazakistan'da halkın 2/3'ü Rusça bilir. Ayrıca bu ülkelerde yaşayan Ruslar ana dillerini kullanırlar. Bu nedenle Kazakistan'da ikinci resmi dil Rusçadır. Orta Asya'da Türk soyundan olan toplumlar çoğunluktadır. Bununla beraber Sovyetler Birliği döneminde Türk topraklarına yerleşen Ruslar da bazı ülkelerde ikinci büyük etnik grubu meydana getirirler. Örneğin Kazakistan'da nüfusun %48'ini Kazaklar, %44'ünü ise Ruslar oluşturur. Kırgızistan'da ise Kırgızlar %52, Ruslar %18 ve Özbekler %13 oranındadır. Türk Cumhuriyetlerinde genel olarak hakim bir Türk toplumunun yanında diğer Türk toplumları da yaşar. Örneğin Özbekistan'da Özbeklerle birlikte Tacikler, Kazaklar ve Tatarlar da bulunur. Tüm Orta Asya Türk Cumhuriyetleri İslamiyet'i kabul etmiştir. Başka bir ifadeyle Müslümanlar çoğunluktadır. Hristiyanlığın Ortodoks mezhebine bağlı olanlar genel olarak Rus ve diğer Türk olmayan azınlıklardır. İslamiyet'in en yaygın olduğu ülkeler Türkmenistan, Tacikistan ve Kırgızistan'dır. Kazakistan'ın nüfusunun yarısı Müslümandır. Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinde okur yazar oranı dünya ortalamasının hatta gelişmiş ülkelerin bir bölümünün üzerindedir. En düşük okur yazar oranı %97 ile Özbekistan ve Kırgızistan'dadır. Eğitim seviyesinin yüksek olması Sovyetler Birliği döneminde zorunlu olarak okul çağındaki tüm nüfusun okutulmasından ileri gelmektedir. Ekonomik faaliyetler, tarım. Orta Asya Türk Cumhuriyeti'nden Kazakistan, Özbekistan ve Türkmenistan'ın büyük bir bölümünde çöllerin yer alması, Kırgızistan ve Tacikistan'ın dağlık alanlarının bulunması, tarımın yapılmasını güçleştirir. Bu nedenle tarım toprakları ülke yüz ölçümüne göre çok düşüktür. Örneğin tarım toprakları Özbekistan'da %9, Tacikistan'da %6, Türkmenistan'da %3 dolayındadır. Ancak Seyhun ve Ceyhun nehri sularının kanallara alınarak kurak sahaların sulanması sayesinde tarım ürünleri üretimi artmıştır. Bu durum Aral Gölü'nün su seviyesinin alçalmasına ve gölün 1/3 kadarının kara haline dönüşmesine, buralarda biriken tuzlu maddelerin rüzgarla sarvulmasına, göl kıyılarında balıkçılıkla geçimini sağlayan halkın işsiz kalmasına ve tarım alanlarından gelen pestisitlerin göl çevresinde birikmesine neden olmuştur. Ülkede üretilen tarım ürünlerinin miktarı ve çeşidi ülkelere göre değişir. Tüm Türk Cumhuriyetlerinde yazların sıcak ve kurak geçmesinden dolayı sulanan alanlarda pamuk yetiştirilir. Diğer önemli tarımsal ürünler tahıl, sebze ve meyvedir. Tarım ürünleri tarıma dayalı sanayi kollarının gelişmesini sağlamıştır. Özellikle Kazakistan'daki geniş çayırlarda hayvanlar otlatılır. Orta Asya ülkelerinde tarımda çalışan nüfus ağırlığını korumaktadır. Kazakistan dışında tarım sektöründe istihdam edilen nüfus toplam iş gücünün 1/3'ünden fazlasını %40-52 arasında oluşturur. Tarım sektöründe ise en az nüfus %27 ile Kazakistan'dadır. Nüfusun yaklaşık 1/5'i sanayi sektöründe istihdam edilir. Orta Asya ülkelerinde ulaşım, bankacılık, ticaret ve turizm gibi hizmet sektörleri fazla gelişmemiştir. Bu nedenle hizmet sektöründe çalışan nüfus oranı düşük düzeydedir. En fazla işsizlik Tacikistan ve Kırgızistan'dadır. Ekonomik yönden de zayıf olan bu ülkelerin gelişmesi çok uzun yıllar alacaktır. Doğal kaynaklar. Bölgedeki zengin yeraltı kaynakları Kazakistan'da petrol, kömür, çinko, magnezyum, Özbekistan'da doğalgaz, petrol, kömür, altın, uranyum, bakır, Türkmenistan'da ise doğalgazdır. Azerbaycan, Türkmenistan, Özbekistan ve Kazakistan'ı içerisinde alan Hazar Denizi ve çevresinde havzada dünya toplam doğalgaz rezervinin %6'sının ve 253-269 milyar varil petrol rezervi ile de dünya petrolünün 1/4'ünün bulunduğu belirtilmektedir. Orta Asya'da en fazla petrol Kazakistan'da yer almaktadır. Henüz bölgedeki petrol ve doğalgazın uluslararası piyasaya hazırlanması yeterince gerçekleşmemiştir. Bunun esas nedeni boru hatlarının hangi güzergah üzerinden geçirilmesi konusunda ülkeler arasında anlaşmanın sağlanamamasıdır. Dağlık bölgelerden kaynağını alan gür akarsulara sahip Kırgızistan'ın hidroelektrik enerji potansiyeli yüksektir. Buradaki barajlardan üretilen elektrik enerjisi komşu ülkelere verilmektedir. Zengin doğal kaynaklara sahip olan Orta Asya ülkelerindeki sanayi tesisleri Sovyetler Birliği döneminde kurulmuştur. Ancak sanayi tesislerinde üretim eski ve hantal teknolojiye göre olduğundan batılı ülkelerin sanayi ürünleriyle rekabet edememektedir. Örneğin Kazakistan'daki tarım alet, makine ve motor üretimi ancak iç tüketimi karşılayacak kapasite ve teknolojidedir. O nedenle Orta Asya Türk Cumhuriyetleri'nin sanayi ürünleri dışarıda pazar bulma güçlüğü içerisindedir. Orta Asya Türk Cumhuriyetleri'nin ekonomik yönden en büyük güçlüğü Sovyetler dönemindeki merkezi ekonomik sistemden serbest piyasa ekonomisine geçmekte çektiği yeniden yapılanma sıkıntılarıdır. Bankacılık, iletişim, pazarlama konularında çağdaş yapılanma ve sisteminin kurulmaması en büyük engeller arasındadır. Türkiye ve yabancı ülkeler Orta Asya'ya hizmet sektörünün kurulması konusunda gerekli yardımları yapmaya ve karayolu, havaalanı gibi temel altyapı tesislerinin kurulmasına çalışmaktadır. Ticaret. Orta Asya Türk Cumhuriyetleri'nin ihracat hacimleri son derece düşüktür. Örneğin 5 ülkenin toplam ihracatı 17 milyar dolar, ithalatı ise 15 milyar dolar civarında olup küçük bir Avrupa ülkesinin ticaret hacmi kadardır. Örneğin 453 bin nüfuslu Lüksemburg'un ihracatı 7.8 milyar dolar, ithalatı ise 10.2 milyar dolardır. En fazla ihracat ve ithalat Kazakistan'a aittir. En düşük ihracat ve ithalat birer milyar doların altında olmak üzere Kırgızistan ve Tacikistan'a aittir. Tabiatıyla bu durum Orta Asya ülkelerinde daha uzun yıllar ekonomik zorlukların devam edeceğini gösterici niteliktedir. Orta Asya ülkeleri genellikle yeraltı kaynakları ve tarım ürünleri satan, karşılığında sanayi ürünleri alan ülkeler konumundadır. Örneğin Kazakistan, petrol, maden, yün ve et ihraç ederek karşılığında sanayi ürünleri alır. Özbekistan, pamuk, altın, tekstil, gübre ve kimyasal maddeler satarak dayanıklı tüketim malları ve gıda ürünleri temin eder. Türkmenistan, petrol, doğalgaz, elektrikli aletler, kimyasal madde ve pamuk satarak karşılığında makine, plastik madde, kauçuk ve tekstil ürünleri alır. Orta Asya Cumhuriyetlerinin alışveriş yaptığı ülkeler, eski Sovyetler Birliği'nden ayrılan ülkelerin oluşturduğu bağımsız devletler topluluğu ile Çin, Almanya ve Güney Kore'dir. Kazakistan, Türkmenistan'ın ve Kırgızistan'ın alışveriş yaptığı ülkeler arasında Türkiye'de bulunur. Bu genel değerlendirmelerden sonra Orta Asya ülkelerinin ekonomik özelliklerine bir bakalım. 38. ayrımın sonu, sayfa 497.